Ayrım 16 Titanic Clive Cussler Sayfa 175 40. Bölüm. Rüzgar sabahın erken saatlerinden beri kuzeydoğudan esiyordu. Akşama doğru şiddetini artırıp 35 mile çıkmış ve meydana getirdiği dağ gibi dalgalarla destek gemilerini küçük birer tekneymişçesine sallamaya başlamıştı. Fırtına kuzey kutup bölgesinin korkunç soğuğunu da beraberinde getirmişe benziyordu. Mürettebat buz tabakasıyla kaplı güvertelere çıkmaya cesaret edemiyordu. Hava -10 derece kadardı. Rüzgar soğuğun etkisini daha da arttırıyor ve insanın vücut ısısını kolayca alıp götürüyordu. Böyle durumlar donma olayını hızlandıran koşullardı. Federal Meteoroloji Dairesi'nden Capricorn'a gönderilmiş olan meteoroloji uzmanı Joel Farquhar, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun her 24 saatte bir 4 fotoğrafını gönderen Ulusal Meteoroloji Uydusu'na bağlı aletleri incelerken dışarıdaki fırtına ve soğuğa aldırmaz görünüyordu. Pitt hava uzmanının yanına yaklaştı.
Söyle bakalım dostum dedi, bu havanın hali ne olacak böyle, geleceğimizi nasıl görüyorsun?
Farquhar fırtına bir saat kadar sonra hafifleyecek diye cevap verdi. Yarın sabah güneşin doğuşuyla birlikte rüzgarın hızı 10 mile düşer. Farquhar konuşurken başını bile kaldırmamıştı. Sadece işini düşünen, kimseyle şakalaşmayan ve senli benli olmayan, kırmızı suratlı, ufak tefek bir adamdı. Fakat işini çok sevmesi ve yaptığı hava tahminlerinin de genelde doğru çıkması nedeniyle kurtarma operasyonunda çalışan herkes onu seviyor ve saygı gösteriyordu. Pitt kendi kendine konuşur gibi, ''Planladığımız gibi çalışamadık yine'' diye söylendi. ''Bu hafta 4. keredir hava hattını kesiyoruz.''
Farquhar fırtınaları sadece Tanrı yapabilir, elimizden ne gelir diye konuştu. Ve Capricorn'un operasyon merkezinin duvarında duran iki televizyon monitörünü gösterdi.
''Hiç olmazsa bunlar etkilenmiyor fırtınadan'' dedi.
Pitt başını ekranlara çevirip 3600 metre derinlikte denizin çalkantılarından etkilenmeden batık gemi üzerinde çalışan derin deniz araçlarına baktı. Su yüzüne çıkmaları gerekmediği için hava koşullarından hiç etkilenmeden çalışıyor, projeyi sürdürüyorlardı. Su altında sadece 18 saat kalabilen ve şimdi yukarıya çekilip Modok'un güvertesine alınmış olan Sea Slug dışında diğerleri su yüzeyine çıkıp mürettebat değiştirmeden 5 gün süreyle su altında kalabiliyor ve Titanic üzerindeki çalışmalarını sürdürüyorlardı. Pitt başını çevirdi ve büyük bir harita masası üzerine eğilmiş olan Giordino'ya baktı.
Su üstü gemilerinin durumları ne şu anda?
Giordino haritanın belli noktalarına konmuş olan 5 santim boyundaki maketleri göstererek
''Capricorn her zamanki merkezi yerinde, yani ortada'' diye cevap verdi. ''Modok tam önde ve Bomberger'de 3 mil kıç tarafında.''
Pitt Bomberger'in maketine baktı. Bu gemi yeniydi ve derin deniz batık kurtarma çalışmaları için yapılmıştı.
''Kaptanına söyle yaklaşsın, 1 mil içine girsin.''
Giordino ekipmanı önünde duran telsiz operatörüne döndü ve ''Komutanı duydun Curly'' diye konuştu. ''Bomberger'i ara ve kıç tarafımıza 1 mile kadar yaklaşmalarını söyle, tamam.''
Pitt ''Peki ikmal gemileri ne durumda?'' diye sordu.
''Onların hiçbir sorunu yok. Böyle havalar bu iki dev gemiye hafif gelir. Alhambra iskele tarafındaki pozisyonunda ve Monterey Park'ta tam olarak bulunması gereken yerde, sancak tarafımızda.''
Pitt başıyla küçük kırmızı bir gemi maketini işaret etti.
''Bakıyorum Rus dostlarımız bizi hala bırakmıyorlar.'' dedi.
Giordino, ''Mihail Kurkov'' diyerek mavi renkli bir savaş gemisi maketini alıp kırmızı maketin önüne bıraktı. ''Evet ama oyunun zevkini çıkaramıyor. Donanmamızın güdümlü füze kruvazörü Juno ona zamp gibi yapışmış.''
''Pekala, batık şamandırası sinyal ünitesi ne durumda?''
''Bu şamatanın 25 metre altında sinyallerini yollayıp duruyor. Sadece 1100 metre mesafede. Kerterisi 059.
Pitt içini çekti. ''Çok şükür yerimizden sökülüp atılmadık.'' dedi. Giordino sırıtarak ona baktı.
''Biraz sakin ol, rahatla.'' dedi. ''Ne zaman biraz rüzgar çıksa, erkek arkadaşıyla çıkıp eve geç dönen bir kızın annesi gibi huysuzlanıyorsun.''
Pitt işin sonuna yaklaştıkça anaç tavuk kompleksi de artıyor. ''Haklısın.'' diyerek başını salladı. 10 günümüz kaldı Al. İşi bitirmemiz için 10 sakin güne ihtiyacımız var.
Giordino Farquhar'a döndü ve ''Bunu hava kâhinine söyleyeceksin.'' dedi.
''Evet, sen ne diyorsun bakalım ey meteorolojinin dehası?'' Farquhar yine başını kaldırmadan, "Benden sadece 12 saatlik hava tahmin raporu alabilirsiniz," diye konuştu. "Burası Kuzey Atlantik. Bu bölge okyanuslar arasında ne yapacağı önceden kestirilemeyen en zor yerdir. Burada hiçbir gün diğerine benzemez. Sizin şu Titanik'iniz eğer Hint Okyanusu'nda batmış olsaydı, size 10 günlük hava tahmini ve %80 de doğruluk garantisi verebilirdim."
Giordino, "özür dilerim, özür dilerim," diyerek güldü. "Galiba sen bir kadınla sevişirken de onun bu işten ne kadar hoşlanacağına dair yüzde tahminleri yapıyorsundur. Değil mi dostum? Örneğin %40 filan mı garanti veriyorsun?"
Farquhar sakin bir tavırla, %40 hiç yoktan iyidir," dedi. O sırada Pitt sonar operatörünün işaretini gördü ve onun yanına gitti. "Bir şey mi buldun?"
Sonar operatörü, "Yükselticiden garip bir ping ping sesi geliyor efendim," diye cevap verdi. "Goril gibi iri yarı ama soluk yüzlü bir adamdı. Son iki aydır arada sırada duyulup kayboluyor. Çok garip bir ses. Sanki birileri mesaj gönderiyormuş gibi."
"Peki bir şey anlayabildin mi?"
"Hayır efendim. Bir keresinde sesi Curly'ye de dinlettim ama o da bir şey anlayamadı ve anlamsız sesler dedi."
"Batık üzerinde yerinden çıkmış ve akıntıyla çarpıp duran bir şey olabilir."
Sonar operatörü ciddi bir tavırla, "belki de bir hayalettir," dedi.
"Onlara inanmasın ama yine de korkarsın, öyle mi?"
"Sonarcı, Titanik'te 1500 kişi öldü efendim," dedi. "İçlerinden birinin hayaleti olamaz mı yani?"
Pitt güldü ve başını salladı. O sırada TV monitörlerinin önünde oturan sarı saçlı adam heyecanlı bir sesle,
"Safo 2'nin kabin içini gösteren kamerası karardı efendim," diye seslendi.
Pitt hemen oraya koştu ve kararan monitöre baktı. "Sorun bizim tarafta mı?"
"Hayır efendim, burada ve Şamandıra röle panelindeki tüm devreler çalışıyor. Sorun Safo 2'de olmalı. Sanki birisi gelip kamera objektifini bir örtüyle kapatmış gibi."
Pitt dönüp telsizcinin yanına gitti. "Hemen Safo 2'yi ara Curly," dedi. "Söyle onlara kabindeki TV kamerasını kontrol etsinler."
Giordino eline bir kağıt aldı ve baktıktan sonra, "Bu vardiyada Safo 2'nin komutasında Omer Woodson var," dedi.
Curly telsizin düğmesine bastı ve "Safo 2 cevap verin, Safo 2, burası Capricorn, lütfen cevap verin," diye konuştu ve sonra arkasına yaslanıp kulaklığı kulaklarına iyice bastırdı.
"Temas çok zayıf efendim, fazla parazit var, sesler anlaşılmıyor, çok karışık."
Pitt hoparlörü aç emrini verdi. Operasyon merkezinde parazitli bir ses duyuldu.
"Curly, hattı karıştıran bir şeyler var efendim," dedi. "Aslında hava hattı Şamandırası'ndaki röle ünitesi bu sesleri net olarak almalıydı."
"Sesi sonuna kadar aç bakalım. Belki Woodson'ın konuşmasından bir şeyler çıkarabiliriz."
"Safo 2, lütfen tekrar edin. Sesiniz iyi gelmiyor, anlaşılmıyor."
Curly sesi biraz daha açınca odanın içinde korkunç bir gürültü duyuldu ve aralıklı sözcükler gelmeye başladı.
"Korn, biz ya da yız ama..."
Pitt mikrofonu kaptı. "Omar, ben Pitt," diye konuştu. "TV kameranızın objektifi karardı, çalışmıyor. Onu onarabilir misiniz? Cevap bekliyorum, tamam." Operasyon merkezi herkes gözünü sanki canlıymış gibi hoparlörlere çevirmişti. Her türlü bitmek bilmeyen 5 dakikalık bir bekleyişten sonra Woodson'ın sesi yine bölük bölçük olarak hoparlörde duyuldu.
"Hen, Munk, Su 100, Zin, Is..."
Giordino şaşkın şaşkın baktı ve yüzünü buruşturdu.
"Henry Monk'la ilgili bir şey söylüyor ama gerisi hiç anlaşılmıyor."
TV monitörlerini izleyen genç adam diğerleri gibi hoparlöre bakmıyordu ve birden "İşte tekrar ekrana geldiler," diye seslendi. Herkes sanki yerde yatan birinin üzerine eğilmiş gibi. Şimdi hepsi başlarını çevirmişler, TV monitörüne bakıyorlardı. Kameranın önünden gelip geçenler vardı ve daha geride 3 kişi su altı aracının döşemesine uzanmış birinin üzerine eğilmişlerdi. Pitt mikrofon düğmesine yine bastı.
"Omar, beni dinle," diye konuştu. "Söyledikleriniz hiç anlaşılmıyor. TV monitörü tekrar çalışmaya başladı. Tekrarlıyorum, ekranda sizi görüyoruz. Mesajını yaz ve kameraya tut, tamam."
Yerdeki adamın üzerine eğilmiş olanlardan biri doğruldu ve masaya gidip bir şeyler karaladıktan sonra kameraya yaklaştı. Onun Woodson olduğunu ancak o zaman gördüler. Büyük harflerle yazıp kameraya tuttuğu kağıtta "Henry Monk öldü, su yüzüne çıkma izni istiyorum" yazılıydı.
Giordino, "aman tanrım," diye bağırdı. "Henry Monk ölmüş ha, bu doğru olamaz."
Pitt yüzünü buruşturup "Omar Woodson şaka yapmayı sevmez," diye söylendi ve tekrar mikrofona konuştu.
Cevabım olumsuz Omar, yüzeye çıkamazsınız. Burada 35 mil hızda esen rüzgar var ve deniz çok dalgalı. Tekrar ediyorum, yüzeye çıkamazsınız.
Kamera karşısında duran Woods'un anladığını belirtmek için başını salladı. Sonra omzunun üzerinden sık sık arkaya bakarken bir şeyler daha yazdı ve kameraya gösterdi.
Monk'ın öldürüldüğünden şüpheleniyorum.
O ana kadar hiç heyecanlanmayan Farquhar'ın yüzü bile bir anda bembeyaz oluvermişti.
Artık izin ver de çıksınlar oradan diye fısıldadı.
Pete kararlı bir ses tonuyla yapmam gerekeni yapacağım dedi. Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Safo 2'nin içinde şu anda hala yaşayan ve nefes alan 5 kişi var. Onları yukarıya çıkarıp da 10 metrelik dalgalarda kaybetmeyi göze alamam. Bu nedenle Safo 2'de neler olduğunu anlamak için güneş doğuncaya kadar bekleyeceğiz.
41. Bölüm.
Pete rüzgar hızı 20 mile düşünce Capricorn'u sinyal röle şamandırasına doğru yöneltti. Geminin kompresöründen Titania'ya uzanan hava hattını tekrar bağlamışlar ve Safo 2'nin derin sulardan çıkışını beklemeye başlamışlardı. Sualtı aracını yüzeye çıkarma çalışmaları yapılırken doğuda ufuk aydınlanmaya başlıyordu. Dalgıçlar derin deniz aracını yüksek dalgalarda devrilmemesi için emniyet kablolarına bağlamak amacıyla beklerken onu alıp Capricorn'un kıç güvertesine koyacak olan vinç ayarlanıyor ve mutfaktaki aşçı da okyanusun derinliklerinden gelecekler için sıcak bir şeyler ve kahve hazırlıyordu. Her şey hazırlandıktan sonra mühendisler ve bilim adamları Henry Monk'ın ölümünü merak ederek güverteye çıkmışlar ve soğuktan titreyerek beklemeye başlamışlardı. Sualtı aracı sabahleyin Capricorn'un iskele kıç tarafında 100 metre kadar ve koca dalgalar arasında suyun yüzüne çıktığında saat 6'yı 10 geçiyordu. Bir tekne tarafından götürülen halat hemen Safo 2'ye bağlandı ve denizaltı 20 dakikalık bir çalışmadan sonra kıç güvertedeki rampasına alındı. Birkaç dakika sonra tepedeki kapak açılmış ve önce Woods'un arkasından da hayatta kalan 4 mürettebat dışarıya çıkmışlardı. Woodson hemen Pete'in onu beklediği üst güverteye çıktı. Gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı, sakallı yüzü sapsarıydı. Ama Pete'in uzattığı sıcak kahve fincanını alırken yine de gülümsemeyi başardı.
''Seni gördüğüme de sevindim, kahveyi gördüğüme de'' dedi.
Pete merakla bekliyordu ve ona hoş geldin bile demeden ''Mesajında cinayetten bahsediyordun'' dedi. Woodson kahvesinden bir yudum aldı ve başını çevirip aşağıya, Monk'ın cesedini denizaltından çıkaran adamlara baktı.
Sonra burada olmaz dedi.
Pete onu alıp kendi kamerasına götürdü ve kapıyı kapar kapamaz, pekala anlat bakalım diyerek onun yüzüne baktı. Woodson kendini bütün ağırlığıyla Pete'in yatağına attı ve gözlerini ovuşturdu.
Söyleyecek fazla bir şey yok. TV kamerası konusundaki mesajın geldiğinde deniz yatağının yaklaşık 20 metre üstünde durmuş C güvertesindeki lombozları kapatıyorduk.
Kamerayı kontrol etmek için gittiğimde Monk'ı yerde buldum. Sol şakağı içeriye göçmüştü.
Şakağındaki darbe neyle yapılmış?
Woodson bunu anlamak zor değildi diye cevap verdi.
Alternatör kapağının üzerinde kan, deri parçaları ve saçlar vardı.
Pete, Safo 2'nin ekipman yerlerini iyi bilmiyorum dedi. Alternatör nerede durur?
Kıç taraftan yaklaşık 3 metre mesafede sancak tarafında durur.
Alternatörün alt kısmının bakım ve onarımı kolay yapılsın diye kutusu döşemeden yaklaşık 15 santim kadar yükseltilmiştir.
O halde bu bir kaza olabilir. Monk'ın ayağı takılmış ve düşmüş. Düşerken de başını kutunun kenarına vurmuş olabilir değil mi?
Evet olabilirdi tabii ama ayakları aksi yönde duruyordu.
Ayaklarının bununla ne ilgisi var?
Ayakları kıç tarafı gösteriyordu.
Bu ne demek yani?
Woodson sabırsız bir tavırla içini çekti.
Anlamıyor musun dedi. Monk düştüğü zaman buruna doğru yürüyormuş. Yani öyle olmalı.
Pete'in kafasındaki karmaşa yavaş yavaş kayboluyordu. Biraz daha düşününce karşısındaki adamın ne demek istediğini anladı.
Evet, alternatör kutusu sancak tarafında. O halde Monk'ın sol değil de sağ şakağı yaralanmalıydı değil mi?
Tamam işte anladın.
Peki kamera neden bozulmuştu?
Kamerada bir şey yoktu. Sadece birisi objektifi bir bezle örtmüş.
Mürettebatın konumları nasıldı?
Sam Merker gemiyi yönetirken ben de püskürtücü memeyi kontrol ediyordum. Monk alet panelinden ayrılıp aracın kıç tarafına gitmişti. Biz ikinci nöbetçi ekibiydik. Birinci ekipte Jack Donovan ve...
Ocean Tech'ten gelen şu genç sarışın mühendis mi?
Evet.
O sonra donanmadan gelen kurtarma uzmanı Damon Leon Lucas ve Ben Drummer vardı. Bu üçü ranzalarında uyuyorlardı.
Pitt bunlardan birinin Monk'ı öldürmüş olması ihtimali çok zayıf dedi. Öldürülmesinin nedeni ne? 3600 metre derinlikte ve kaçılması olanaksız bir yerde adam öldürmek için çok önemli bir neden olmalı.
Woodson omuzlarını silkti. Bunun cevabını bulmak için Sherlock Holmes'i çağırmak zorunda kalabilirsin. Ben sadece gördüklerimi anlattım.
Pitt düşünceli bir ifadeyle Monk düşerken dönmüş olabilir mi acaba diye mırıldandı.
Boynu 180 derece dönebilir miydi yani? Bunun için lastikten bir boynu olması gerekir.
Peki ama 90 kiloluk bir adamın başını yerden 15 santim yükseklikte bulunan bir demir kutunun köşesine nasıl vurup da onu öldürürsün? Topuklarından tutup onu bir balyoz gibi sallayabilir misin yani?
Woodson çaresizlik içinde ellerini iki yana açtı. Pekala, belki de fazla hayalperestim ve çevremde manyak katiller görüyorum. Biliyor musun, aşağıdaki o koca gemi enkazı bir süre sonra insanı garip bir şekilde etkilemeye başlıyor. Sana yemin ederim ki bazen güvertelerde yürüyen ve bizleri seyreden insanlar görür gibi oluyorum.
Sustu ve esnedi. Gözlerini açık tutmak için büyük gayret gösterdiği belli oluyordu.
Pitt kapıya doğru yürüdü. Biraz uyu da kendini toparla dedi. Daha sonra konuşuruz.
Woodson'ın böyle bir tavsiyeye zaten ihtiyacı yoktu. Pitt kapıyı kapar kapamaz uykuya dalmıştı bile.
Doktor Cornelius Bailey geniş omuzlu, köşeli çeneli, sert ifadeli bir yüzü olan iri yarı bir adamdı. Gür sarı saçları omuzlarına kadar inmişti. Keçi sakalı köşeli çenesini örtüyordu. Gemi kurtarma ekipleri arasında çok popülerdi ve 5 kişinin içeceği içkiyi tek başına içtiği söylenirdi. Koca elleriyle tuttuğu Monk'ın cesedini sanki oyuncak bebekmiş gibi masanın üzerinde kolayca döndürüverdi.
Doktor zavallı Henry dedi. İyi ki çoluk çocuğu yoktu, sağlıklı bir adammış. Ama şu anda yapabileceğim bir şey yok.
Pitt, ölüm nedenini söyleyebilir misin doktor diye sordu.
Bailey bu çok kolay diye cevap verdi. Önce şakaktaki darbenin etkisi.
Önce demekle neyi kastediyorsun doktor?
Pitt dostum, bu adam iki kez öldürülmüş gibi bir şey. Şuna bir bakar mısın?
Monk'ın gömleğini çekti ve ensesini açıp oradaki kocaman morartıyı gösterdi.
Buraya bir darbe yemiş ve omuriliği ezilmiş. Büyük ihtimalle ensesine sert bir cisimle vurulmuş.
O halde Woodson haklı, Monk bir cinayete kurban gitmiş.
Bailey gemilerde sanki her zaman cinayet işleniyormuş gibi doğal bir tavırla ''Cinayet mi?'' diyerek onun yüzüne baktı.
''Oh tabii, bundan hiç kuşkun olmasın dostum.''
Bu durumda katil Monk'ın ensesine vurup onu yere düşürdü ve sonra da kaza süsü vermek için başını tutup alternatör kutusuna vurdu.
Evet, bu mümkün.
Pitt elini doktorun omzuna koydu. Bu bulgunu bir süre gizlersen memnun olurum doktor dedi.
Annemin dediği gibi dudaklarım kilitlendi. Bu konuda hiç endişen olmasın dostum. Raporum istediğin zaman hazır olacaktır.
Pitt ona hafifçe gülümsedi ve gemi revirinden çıktı. Doğruca arka güverteye Safo 2'nin üzerinden tuzlu sular süzülerek durduğu yere gidip giriş kaportasının merdivenini tırmanıp aracın içine atladı. Geminin içinde bir teknisyen TV kamerasını kontrol ediyordu.
Pitt nasıl görünüyor diye sordu.
Teknisyen bu kamerada hiçbir şey yok efendim diye cevap verdi. Diğer sistemlerin kontrolünden sonra gemiyi tekrar aşağıya gönderebilirsiniz.
Pitt evet bu iyi olur diyerek teknisyenin yanından ayrıldı. Aracın kış tarafına doğru yürüdü. Güverteye ve alternatörün kasasına Monk'ın başından akan kanların temizlenmiş olduğunu gördü.
Pitt'in kafası oldukça karışıktı ama yine de Monk'ın katiliyle ilgili bir şey bulma umudunu yitirmemişti. Bunun için belki de saatlerce uğraşması gerekebilirdi ama sonuçta bir şeyler bulabileceğini umuyordu. Fakat talihi yerindeydi ve bulmak istediğini ilk 10 dakika içinde buldu.
16. ayının sonu, sayfa 178.